Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhabalar.
18-23 Mayıs arasını konuşuyoruz. Teknoseyir.com adresimiz. Tekno Seyir adıyla bizi Twitter'dan, Facebook'tan, Twitch'ten bulabilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. Şimdi.
Daha olsunlar.
Evet.
İyi, bize destek olur.
Haftanın bir tane şey var, önemli olayı var bizim canların takip ettiği. Otoshow şu anda başladı. Evet. Otoseyir ekibi orada.
Takip ediyor.
Evet.
Kara Şimşek varmış. Böyle biraz enteresan arabalar yapmışlar da o orijinal mi acaba onu anlamadım.
Bir Türk aldı o Kara Şimşek'i. Hatta
yani
haberlere
öyle
çıkmıştı.
Öyle bir şey var da hani o orijinal mi hakikaten işte.
Orijinal mi? Şöyle diyorlar.
İyi, enteresan. Evet. Yani İstanbul'a mı geldi araba?
İstanbul'a gelmiş yani.
Güzelmiş. İşte fuarda o varmış. Onun gibi böyle bir iki enteresan arabalar falan var. Hani biz yeni öyle Mustang falan yeni tanıtılan şeylere bakamadığımız için öyle kendimize oyuncak arıyoruz. Can oradan herhalde yani bilgiler getirecek.
Oradalar bu hafta bir şey çekerler. Oradan.
Kamyon yok mu otomobil fuarında?
Zannetmiyorum.
Yok,
ben hiç görmedim.
O yüzden ilgimizi çekmiyor.
Zaten otomobil, kamyon olsa kamyon fuarı olur değil mi?
Aslında kamyonun da fuarı vardır.
Vardır bence. Canım, vardır da çok böyle orta şey olmuyordur. Halkın in seviyesine inmiyordur herhalde. Hı-hı. Türkiye'de yok zaten. Yani
daha doğrusu şeydir o, iş makineleri hani evet. Olarak geçiyordur.
Daha güzel, daha iş makinesi.
Daha evet.
Hayatta en sevdiğimiz şeydir. Evet. Bir dozer gelse de şu karşı tarafı katsa mesela.
Değil mi?
İki saat bakarız. fuarına da gideriz dolayısıyla da.
Doğru. Evet, haberlere gireyim. Fatih projesi yine ne zamandır gündemimize girmiyordu. Yine girdi. Yeni tabletler dağıtılmış.
700 bin
evet,
tablet.
Bugün dağıtıldı.
Tabii hafta boyunca Fatih projesi sonlandı. Hani resmen sonlandı şeklinde haberler çıktı. Haftanın son günü 700 bin tablet dağıtılacak şeklinde bir haber çıktı. Tabii burada şu var, hani tableti dağıtmak bir şey ifade etmiyor.
Tabii.
Hani zaten o işte Fatih projesi sonlandı haberlerinde de tablet dağıtılamadı şeklinde bir iddia yok. Bir işe yaramadı iddiası var. Şimdi o kısmı bilmiyoruz.
Bilmiyoruz.
700 bin tablet az buz bir rakam değil. Hani akla hayale sığacak bir rakam değil.
700 bin ama bak bunlar sadece 9. sınıflara dağıtılmış. Aslında hedef 10 milyon gibi böyle acayip bir rakam
17
yani.
17 milyon mu neydi?
Evet.
Ama tabii işte bir işe yarıyor mu?
Hani i̇şte altyapısının yapılması lazım tabii.
Tabletler dağıtılıyor. Tabii bu tabletler hani öğrencilere falan dağıtıldığı için gündeme daha çok tabletler geliyor. Onun bir de akıllı tahta falan boyutu var.
Öyle. Tabii. Ya biz ne zaman bu haberleri yapsak herkes akıllı tahtanın hani tabletten daha fazla işe yaradığını söylüyor. Kullanan öğrencilerden
abi,
aldığımız
bir yazılım boyutu yani tamam. Donanım kısmını yaparsın her şekilde bir şekilde dağıtırsın. Parayı verdiğin zaman zaten dağıtıyorsun. Ama iş yazılımda bitiyor. O akıllı tahtayla belki işte bağlantısı olacak. Öğretmen otomatik gönderecek ödevleri. Çocukların hemen tabletine düşecek falan. Sözde hani böyle entegrasyonlar olsa tadından yenmez ama acaba var mı?
Hayaller istiyor da işte ne kadar gerçeğe dönüştü?
Özellikleri fena değil. Şey olarak iyi. 1920x1200 çözünürlük, işte 2 GB bellek, 8 çekirdekli işlemci, onu tabii aynısını vermemişler. 10 inçlik bir tabletmiş. Hani kötü böyle çok giriş seviyesi bir şey değil.
Evet.
Özellik bakımından iyi. Gorilla Glass camı vesairesi. 4 yıl garantili olacakmış bu arada, öyle anlaşmış devlet.
O da
başına
iyi.
Bir iş gelirse 4 yıl boyunca firma yükümlülük altında.
O da güzel ama İşte ne kadar işe yarıyor? Çünkü şeyi bırak, yarar sağlamayı bırak, dikkat dağıttığı konusunda bazı öğretmenlerin. şikayeti var.
Tabii çünkü sonuçta oyunu koyacak çocuklar. Sen ne kadar engellemeye çalışsan da bir yolu bulunacak, ona root atılacak vesaire bir şeyler yapılacak.
Kıracaklar tabii ki.
Oyunlar koyulacak, ondan sonra ders çalışıyorum ayağına, o sırada oyun oynayacak belki çocuk.
Olacak tabii ki, onun önüne geçmenin mümkünü yok. Öyle. Hani maksimum faydayı nasıl sağlarsan bir şeydir.
Evet.
Valla yorum alanında hani öğretmen olup da haşır neşir olmuş olanlar varsa bize söylesinler, biz de merak ediyoruz ne kadar işe yarıyor, ne oluyor.
Evet. PayPal ve eBay'den haber var. İkisi daha önce bunu hani çıtlatmıştık. Haber, ayrılıyorlar bunlar. İki ayrı firma haline geliyorlar. Tabii evet. Böyle olunca kullanıcı sözleşmesi yenilendi. Evet. Onu meraklılar okur. Hani şöyle bir şey var. Sonuçta alıcının ve satıcının hani korunmasına dair bazı kurallar var eBay'de. Tabii PayPal'ı da bunu kapsıyordu. Şimdi ikisi ayrılınca o maddelerin hepsi güncellendi. Yani çok bir şey değişmeyecek bizim için.
Yani orada özetle eBay şey diyor, hani PayPal ayrı firma, hani bana ağlamayın diyor. Şeyi netleştirmişler. Bu bir uyuşmazlık, anlaşmazlık çıkarsa ya da iade falan durumunda, hani kim nereye kadarı PayPal'ın sorumluluğunda, nereden sonrası eBay'e bakıyor falan. Bu konularda maddeler dile getirmişler.
Evet.
Birazcık sorumluluklarını belirlemişler, yani herkes sorumluluklarını belirlemiş.
Doğru.
Şey bu, manzara bu.
Yani bizim hayatımızda değişecek bir şey olmayacak.
Yok,
muhtemelen.
Olmayacaktır.
Zaten ayrı firmalar gibi çalışıyorlardı.
Hı. Evet.
Yine geçen hafta konuşulan şeylerden biri 4 ve 5G ihalesinin bir arada yapılacağı 3 ay sonra.
Ertelenmişti.
Yani ertelendi. Hı. Evet.
3 ay sonra ikisi bir arada olacak diyorlar. Hatta bir de anlasın diye bu Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan 4.5G gibi bir şey söylemiş. Hani onun bir advanced versiyonu mu varmış? Kendi o cümlelerinde de o geçiyor. Ben duymamıştım ama onu da kapsayacak. 5G'yi de kapsayacak diyor. Ki söylediği şeylerde bizim de zamanında söylemiştik. 2020 yılına kadar falan gelmeyeceğini kendisi de söylüyor 5G'nin. O arayı herhalde 4G, 5G hepsi bir arada mı ihale yapılacak artık? Nasıl olacak?
Vallahi ben de olmayan edemiyorum. Şeyin ihalesini nasıl yapacaklar merak ediyorum.
Eğer aynı frekansı kullanıyorsa 4 ile 5, belki hani frekans ihalesi ya bu. Belki öyle bir şey olabilir.
Bilmiyorum valla.
Sonuçta bize geliyor mu bu, gelmiyor
işte,
mu? Ben bunu
hiç açıklayıcı işte
daha
olmadı.
26 Ağustos'ta ihale olacak. Bir daha ertelenmezse şu anda veya evet, iptal edilmezse. Evet. O ertelemenin de hani tabii iddia, kendisinin söylediği şey ihaleye katılacak firmaların isteği üzerine olduğu söyleniyor.
Bana hiç öyle gelmedi ama.
Yani şey gibi yorumlar yapıyorlar. Rakam çok büyük. Ortadaki para çok büyük. Firmalar bu parayı bulamadı. Hani zaman istiyorlar. Finans. Ya
seçim öncesi hemen belki hani millet de yatırımları yapmak istememiş falan da olabilir.
İşte finans sağlamak için firmalar zaman istiyor şeklinde bir
iddiaları. Çünkü sonuçta bu finansı yurt dışından sağlayacaksın. Yatırımcıların hani biraz ortamın durulmasını bekliyor olma ihtimalleri var.
Mümkün.
Evet.
Bakalım, göreceğiz. 26 Ağustos çok uzak değil.
Çok uzak değil.
Buraya kadar geldiysek.
Google'dan ilginç bir tarayıcı uzantısı var. Google Tone.
Nedir bu ya?
Videosunu izlediniz mi?
Ya... Ben çok aklımda bunu, bir şey gelmedi bana. Yani.
Ya bir anlamı yok ama ilginç. Zaten ilginç yani. Haberde de öyle yazdık. Bu uzantıyı kuruyorsun. Etrafta diğer tarayıcılarda, bilgisayarlarda da bu uzantı varsa senin Google Chrome'daki URL'yi ses tonuyla diğer bilgisayarlara hemen aktarabiliyor. Videoyu da izlersen zaten böyle eski modemlerde çıkan bir ses gibi bir şey çıkıyor. Bir anda diğer tarayıcılar da bu mikrofondan bunu algılayıp hemen o şeyi açmış oluyorlar. Hani belki bazı alanlarda bir pratik faydası olur ama
yok, ben
genelde hani böyle bir veriyi aktarmanın bir yolu. İlginç bir şey.
Havadan.
Evet. Sesle.
İşte zamanında Avrupa'da bazı ülkelerde bilgisayar programları radyodan yayınlanıyormuş. Şimdi hani Commodore 64'ün Spectrum'un kasetini normal teybe koyup play'e basarsan bir ses çıkar.
Evet.
İşte o sesi yayınlıyorlarmış radyodan. Sen de kaydediyorsun. söylüyorlarmış başında işte hadi işte Commodore'cular radyo başına, yok Sinclair'cular radyo başına falan anons ediyorlarmış. Macaristan'da falan da olmuş bu. Kaydediyormuşsun. Oyun indirmiş oluyorsun ya yani da işte başka bir şey. Yani. Daha sonra olay şeye dönüştü. Bir ara uydudan program indirme bir çılgınlığı yaşanmıştı. Bilmiyorum siz takip ettiniz mi?
Ama hızlı iniyordu.
Dark Hardware'de çok konusu oluyordu. Gigabaytlar iniyordu. Yani bir tabii gecede canım. Hard disk doluyordu
falan. Ama seçemiyordun ne indireceğini.
Evet, ne ineceğini bilmiyorlardı ama bir gecede hard disk doluyordu.
Sonra arasından ha? Eşiniyordun sen.
Genelde yani porno çıkıyordu. Benim anladığım kadarıyla. Çok bir çılgınlıktı o.
Evet.
Yani insanların en büyük derdi disk bulmaktı. Çünkü bir gecede bir disk dolusu karışık ürün iniyordu, mal iniyordu. Sonra ayıklıyorlar işte. İçinden işte film çıkıyor, yok işte porno çıkıyor, yok program çıkıyor falan filan. Öyle bir kanca atmak falan diyorlardı. Ha,
evet,
öyle
evet,
bir
kanca.
Dönem yaşandı.
Evet.
İşte bir zamanlar bu radyodan yasal olarak yapılıyormuş. Şimdi de bilgisayardan bilgisayara ıstıkla.
Ya bu Google şey diyor, hani bu çok basit. Hani kullanımı çok kolay, bir tane tarayıcı eklentisi kuruyorsun. Böyle küçük gruplar hani kendi arasında bir şeyler paylaşmak istediğinde bunu kullanabilir. Onun için yaptık demişler.
İyi bakalım. Nvidia GameWorks programı konusunda bayağı bir eleştiri altında bu hafta.
Evet, geçen hafta bahsettiğimiz konular bu hafta Witcher 3 ile birlikte tekrar gündeme geldi. Evet. Hatta işte Ayyuka çıktı mı diyelim.
Doğru.
Mesela yine bizim geçen hafta ben kendisiyle görüştüğüm için bir etkinlikte konu ettiğimiz AMD'nin uzmanlarından Richard Hadi vardı. Hı. Şimdi o yine onun ismi geçiyor. Onunla görüşmüşler. O çünkü oyunların teknoloji tarafıyla
doğru
ilgilenen bir uzman. Kendisi demiş ki ya biz Witcher konusunda yapımcı firmayla çok güzel çalışıyorduk. Oyun da bizim AMD hardware'inde çok güzel çalışıyordu. Ne zaman ki Nvidia geldi bu Hairworks saç efektlerini ekledi oyuna ya da işte ekletti. Hı-hı. O zamandan beri bizim yüzümüz gülmedi şeklinde bazı açıklamalar yapmış. Öyle Nvidia'ya yönelik suçlamalar var.
Ya Hairworks hani gibi bu GameWorks şeyindeki alt basamakları diyelim, alt modülleri kapalı devre çalışıyor. Geliştiriciler de bilemiyorlar tam olarak içinde ne olduğunu. Bu da çok eleştiri öyle alıyormuş. Sonradan Nvidia biraz geri adım atmış. Bir kısmını açmış bunların ne olduğunu ama Nvidia AMD bunu alıp kendine optimize edebilir hale getiremiyor. Eskiden bir teknoloji olduğunda atıyorum işte anizotropik filtering falan olduğunda bir şey geliştirilip iki firma da bundan yararlanabiliyordu. Şimdi firmalar kendi teknolojilerini geliştirip sadece kendi sürücülerinde veya donanımlarında çalışır hale getiriyorlar. Bunu da Nvidia daha çok yapıyor anladığım kadarıyla. Mesela AMD TrezFX denilen gene aslında bu Hairworks'un çok benzeri bir sistem.
Evet.
Onu Nvidia'ya açık bırakmış. Daha doğrusu bütün sektörü açık bırakmış. Nvidia da bir performans düşüşü olmuyor bu kullanıldığında. Ama tam tersi geçerli değil. Hairworks kullanıldığında AMD'de performans düşüyor. Hatta Witcher 3'ün geliştiricileri şey diyorlar. Çok sorun yaşıyorsanız kapatın bunu diyorlar. Bu da tabii olay yarattı.
Ama şöyle bir şey var. Bugün Hairworks'ı AMD'de açtığında da pek yüzün gülmüyor. Performansta bir düşük oluyor. TrezFX'i. Hmm. AMD'nin kendi teknolojisini. Tomb Raider'ın içinde kendi benchmark'ı var. Herkes evet deneyebilir. Açtığın zaman performans bayağı etkileniyor. Nvidia'nın içinde şey de geçerli. İşte bu HairFX'i açınca da Nvidia'da da olsun performans düşüyor. Birbirleriyle tabii iyice hani
tabii
çaprazlama denediğin zaman iyice batıyor. Ya bu firmaların kendi geliştirdikleri teknolojilerin sıkıntısı işte. Adam rakibe tabii ki şey yapmak istemez. Hani bir rakibe avantaj sağlayacak bir şey istemez.
Ama bunda bir şey yok zaten. Sektörün verdiği tepkileri biz konuşuyoruz biz de. Sonuçta hani son kullanıcı ve işte onlar da üretici tarafında olduğunu düşünürsen bir çeşit ne denir baskı oluşturuyorsun üretici üstünde ki hani yapılabilecekleri tabii bir şey varsa onlar da yapsınlar diye.
Tabii bu tartışmanın bir başka boyutu daha var. Diyorlar ki Gameworks 700 serisinde de performansı bayağı düşürüyor. Yani senin işte 780'in bir anda 960'ı geçemiyor gibi böyle saçma durumlar ortaya çıkıyor.
Ya bu hafta böyle hani komplo teorilerinden geçilmedi. Ya tabii bunların hepsinin ortasında Witcher 3 var.
Evet.
Hani bu yok işte 960-780 Ti'yi geçti falan iddiasında bulunanlar yine dönüp dolaşıp Witcher 3'e geliyor. Çünkü tabii, hani 3D Mark'ta falan öyle bir şey yok.
Yok.
İşte bilmiyorum hani bir tek oyun söz konusu olunca.
Yok ama şeyde de vardı mesela Project Cars'da da bir benzer durum vardı. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet ben. Onda da işte Nvidia'dan para aldılar.
Tabii.
Suçlaması vardı ama adam da çok acı bir şey söylemişti. Ben Nvidia'dan şey AMD'ye mektup yazdığımda bilmem en son gelen yanıt
6 ay önceydi.
Bilmem kaç hafta ay önceydi Nvidia'dansa bugün diyor adam iletişim kuramıyorum şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bilmiyorum yani bu şey olayın kirli tarafı bu oyunlara özel driverlarda iyileştirilmeler yapılması falan bu işin keyifsiz tarafı zaten.
Bir yandan da Witcher 3'ün daha yeni şey çıktı yaması çıktı.
Daha Witcher 3'e çok yama çıkacak.
Çıkacak evet.
Bu daha ısınma turları PC'ye çıktı.
Tabii her yere çıktı.
Konsolda ama her şey, çıkmadı.
Konsolda geliştiriliyor pardon.
Doğru. Konsolda onay sürecinde. Öyle yama diyorlar. Hazır da onay sürecinde o haftaya falan çıkabilir.
Tabii.
Daha da çıkacak.
Tabii zaten Witcher 3'ün özelinde tartışılan konu da şey hani ya bu PC ile yine hani aynı Watch Dogs'da olduğu gibi bize iyi çok daha iyisini gösterdiniz. Bu PC'deki versiyon hiç daha o gösterdiğiniz gibi olmadı diyorlar.
Evet.
Ki eski videoları izlersen hakikaten öyle firmada birazcık kıvırıyor.
Firma yani, rendering engine'i değiştirdik. Evet. O demodaki ile şimdiki farklı diyor. Hatta hani ya keşke yapmasaydık gibi falan konuşuyor falan. Ya şimdi ortada yalnız şu var. Oyun güzel.
Güzel güzel.
Oynanıyor da.
Oynanıyor.
Yani bilmiyorum.
Çok da kafayı çok takmamak da lazım.
İşte
abi.
Hani şimdi şunu kabul etmek lazım. Bu oyun dev bir oyun. 2015 yılına göre yapılmış bir oyun. Bu oyun GTX 660'da 760'da falan tam full her şeyiyle dibine kadar ayarlarda çalışmayacak. Bunu kabullenmek lazım artık. Bu oyun gelişmiş bir oyun. En gelişmiş noktada bir oyun. Hani optimizasyon bir yere kadar. Dolayısıyla hani bunu maalesef başka bir sürü oyunda aynı şekilde çalışmıyordu. Kabullenmek gerek. Bu işin ideal ilacı biraz daha sabırlı olup daha önce şimdi geçen sene çıkmış oyunlarla uğraşıp Witcher'ı da 2016 yılında bir sürü yaması çıkmış. Bütün güncellemeleri olmuş falan haliyle oynamak.
Fiyatı düşmüş haliyle.
Fiyatı düşmüş haliyle yaz indiriminde falan alıp. Sabredebilirsen, eğer elinde bir sürü oyun varsa, oyun kaçmıyor.
Mesela evet.
Şimdi satın alıp kütüphanene eklemek sana bir şey kazandırmayacak.
Doğru. Ben mesela Dragon Age Origins oynuyorum. 2 liraya
işte
aldım.
Bak. Ne güzel. Ne güzel.
Kaç de, sene? 3 senelik mi? 4 senelik mi oyun?
2010'da vardı galiba değil mi? Ben iki konsolda çok oynamıştım. 2010'da falan oynadım şey herhalde. Mi? Xbox'ta çok oynamıştım.
Valla görüntüsü falan da yani... Söyleyeyim tamam Witcher gibi süper değil ama tatmin ediyor abi gene.
Tabii ki. Tabii ki.
Şey var mesela Skyrim şimdi oh sırf patch'le değil bir sürü de modu çıktı.
Değil mi?
Mis gibi evet. Oynarsın.
Ya tabii ki insanlar hani yeni bir şey çıkmış merak ediyorlar. Görmek istiyorlar. Muhabbeti dönüyor her yerde. Tabii. O muhabbete tabii, katılmak
asıl
istiyorlar.
Asıl zaten ona katılmak.
Evet. Dolayısıyla tabii ki hani şimdi biz tutup da hani ya işte bir sene sonra al oyna diyoruz da tabii ki olacak şey değil. Onun meraklısı için o bir sene geçmez.
Evet.
Ama yapabilen çok karlı çıkar. Hem maddi hem kafa dinginliği olarak.
Bir daha bu patch olayı FRP'lerin fıtratında var. Yani 1000 tane patch çıkar. Her zaman böyledir.
Çünkü büyük ve şey değil, lineer değil.
Evet.
Hani istediğin yere gidiyorsun falan bu tür, bu her FRP böyle değil tabii ki ama Witcher 3 gibi oyunlar dev bir harita sunuyor sana. Sonsuz seçenek sunuyor.
Bug'lar bile keşfediliyor.
Tabii. Hani. Yapımcının da her şeyi görmesi mümkün değil. Karakterlerin kendi yapay zekaları var. Ya. O bazen işte komik durumlar oluşturabiliyor, evet, ya da trajedi yaratabiliyor. Yapımcı için de zor. Biz Witcher'a bir gelir gelmez bir göz attık. Hı. PlayStation 4'te.
Evet, iyi oldu.
PC'de
bayağı
de bakacağız.
Bakarız.
Ama PlayStation 4'te ilk baktık. Orada şeyi falan tabii bahsedemedik. Daha önceki Witcher'ları oynadıysan oradaki kaydını aktarıyorsun.
Doğru.
Şey fark etmiyor tabii. Şimdi Witcher'ın biz yine incelemede bahsetmedik. Biliyorlar, herkes biliyordur gibi geçtik. Şimdi Witcher'da karakter yapma falan yok.
Yok.
Hani o Geralt'ı oynuyorsun. O, evet. Onu geliştiriyorsun. O
burada yapılmışı var demişler. Evet.
Bir seçenek sunmuyor sana. Onun gelişimini etkiliyorsun ama
öyle.
Hani ben yok mage yapacağım, bunu istemiyorum falan diye bir hak vermiyor sana oyun. Ama orada işte yaptığın maceralar falan aynı Mass Effect'teki sistem etkiliyor sonraki oyunu. Yaptığın maceralar dedim, şey, yaşadığın maceralar. Öyle özellikler de var.
Ben şeye geldim bu arada Levent abi. Bu ben hani sen dedin ya save aktarıyorsun. Evet. Aktaramayanlar için böyle bir hafif bir sorgu ekranı gibi bir şey koymuşlar oyunun bir kısmında.
Sana... Witcher 2'de ne yapardın?
Aynen öyle.
Mass Effect'te de öyle bir şey yok mu?
Onu var. Hatırlamıyorum, ben aktardım çünkü.
Öyle bir şey var Mass Effect'in de diğer oyunlarında. Öyle bir simülasyon.
Evet.
Sana bir yalandan eski Witcher 2 save'i, hı-hı, oluşturabiliyor. Senin,
evet,
o oyunda nasıl davranacağını çeşitli sorularla sorarak.
Evet, onun ipucunu vereyim. O şey, hani oyunda birazcık ilerlemeniz lazım senaryosunda. Hemen, evet, ilk başında sormuyorlar çünkü, evet, o soruları.
Ya güzel bir oyun. Yüzlerce saat oynanacak bir oyun. Ki onun daha ne genişlemeleri falan çıkacak.
Tabii.
Hani Murat işte bu PC'deki şu işte yok, AMD bize yan baktı. Nvidia bizim oyunumuz çok güzel olacaktı da önünü kesti falan kavgalarını görünce insanların niye konsol aldığını görüyor, anlıyorsun. Hmm. Hani bu dramayı yaşamaktansa adam alıyor, takıyor CD'yi, oynuyor.
Evet.
Hele bir de Xbox'ta yine 900p falan durumu var. Ya. PlayStation 4 tercih ettiyse onlara da takılmıyor. Tabii. Onlara da kafayı, hayır, takmıyor.
PS4 ile PC'nin hiçbir farkı yok. Ben sana söyleyeyim.
Oynuyor, geçiyor.
Grafikler aynı.
Ama tabii PC'nin PS4'e adım uyduracak bir PC olması lazım.
Tabii, doğru.
O da çok
PS4'te zor. PS4'te bazı sahnelerde böyle hafif kayması düşüyordu.
Düşüyor.
İşte onun üzerine çalıştıkları, hmm, belirtiliyor.
Evet.
Onun üzerine çalıştıkları belirtiliyor.
Nvidia'dan devam edeyim. Windows 10'a ilk sertifikalı sürücü çıktı.
Evet. Zaten Nvidia bir şeyler çıkartmıştı, preview.
Evet, evet.
Falan. Fakat bu işte Windows Hardware Quality Labs. WQ neydi? HL mi?
Yok.
WHQL. Sertifikalı driver'ı çıkarttı Nvidia. Hı-hı. Windows 10 için işte ufaktan artık şartlar oluşuyor. FutureMark biliyorsun, eğer Windows 10'un DirectX 12'in varsa 3DMark'a ek bir test ekliyor. DirectX 12 ile uğraşabileceğin. Ufak ufak işte parçalar bir araya geliyor.
Tabii bir şey kalmadı abi, Temmuz.
Bu yaz uğraşacağız bayağı, o belli.
Linux'te bir veri kaybı riskine yol açan bir bug keşfedildi. RAID'te özellikle orada,
evet,
çıkıyormuş.
Evet, bu ciddi bir durum. Linux kullanıp da kernel 4'e geçen arkadaşlar, yani en güncel.
Ve aynı zamanda RAID kullanıyorlar.
Evet,
senin.
RAID'de ext4 dosya sistemi kullanıyorsa ciddi bir veri kaybına uğrama olasılığı var. Alternatifler neler? İşte şey yapmamak. kernel 4'e geçmemek, Linux 4.0 standardına yükselmemek, biraz beklemek. Şimdi tabii orada şöyle bir şey var. Şimdi bir sistem yöneticisi, kritik işte bankanın, bilmem ne, işletmenin, holdingin, şirket sistemlerini yöneten bir yönetici zaten böyle kernel 4 çıktı diye akşamına onu kurmaz.
Tabii tabii.
Kernel 4'ün çıkması onun pek umurunda bile olmaz aslında. O çünkü onun bir sene bekler en azından. Bu deminki oyun bekleyen hayali arkadaş gibi
daha uzun bekleyecek. Bile bekliyor.
Şeycinin zihniyetiyle bu forumlardaki işte forumlardaki overclockçu çocuk zihniyetiyle sistem yöneticisinin zihniyeti çok farklı olmak zorunda. Şimdi forumda sistem yarıştıran adam onu akşamına kurabilir. Çünkü o sistem her gün göçüyor zaten. Her gün bir daha kuruluyor falan filan. Sorun değil. Kendi zamanından başka kaybedeceği bir şey yok ama işte sistem yöneticisi milyon dolarları icabında düşünmek zorunda her attığı adımda. O yüzden yazılım güncellemeleri, hani kernel güncellemesini bırak, yazılım güncellemeleri bile onun için onun çok kuşkulu durduğu bir mesafeli işte durduğu bir şeydir.
Ubuntu'da long term support olanlar var ya, tabii, LTS diye geçenler de bunun için tam anlamıyla.
Tabii. Zaten şu da var, hani sistem yöneticisi şuna bakıyor bir güncelleme çıktığında, ya bana ne getirecek? Hani tutup da işte ne geldi, yok işte ses sistemine bilmem ne Dolby dijital desteği geldi falansa zaten o adam için zaten bir şey ifade etmiyor. Server'a kuracak bunu. Hani şey azdır dolayısıyla. Böyle büyük sistemleri yönetip de kernel 4.0'a yükseltmiş adam azdır.
Zaten sadece yükseltmek yetmiyor. İşte hem RAID kullanacaksın hem X4 dosya sisteminde olacaksın falan. Bayağı aslında dar bir kesime etkiliyor.
Tabii dosya
yamasını da çıkarırlar bunu.
Dosya sisteminde de ZFS falan gibi çok güçlü alternatifler var. Ya bunun şeyi var. Bunun nedeni falan bulunmuş durumda. Yaması çıkacak tabii ki ama hani dağıtıma yansıması biraz zaman alıyor.
Evet.
Ya buradan şu dersi çıkartalım. Çok kıssadan kıssa çıkartıyoruz, çok uzatıyoruz lafı ama biz bir iki NAS incelememizde RAID'den bahsederken RAID yedeklemek değildi, yedekleme değildir dedik. Yine bak konu ona geliyor. RAID'e güvenip de yedek aldım zannedersen bir sabah uyanırsın, dosya sistemi bozulmuştur. RAID 1 de o dosya sistemindeki bozukluğu da öbür disklere de aktarmıştır. Tamam, hani sıfır. Disklerin çalışıyor olabilir ama verilerin gitti. Güne böyle başlarsın.
Doğru.
O yüzden yedek almak durumundasın. Ya da şöyle bir örnek vereyim mesela. Yine bizi dinleyenlerin içinde daha onlara da yansıyabilecek bir durum. İşte her ay bir CryptoLocker falan saldırısı oluyor. Şimdi CryptoLocker senin diskindeki dosyaları şifrelese ne olacak?
Ya.
İsterse RAID 5 olsun. Şifreli dosyaların yedeği alınacak. Her şey şifrelenecek. Şifreli dosyalar iki disk, doğru, bir disk toleranslı şekilde kopyalanmış olacak RAID dizisine. Gitti. İşte yedek, o yüzden RAID yedekleme değil. Yedekleme senin verilerinin başka bir yerdeki kopyası kardeşim. Hmm. Başka bir diskteki, başka bir sistemdeki mümkünse.
Evet.
Çünkü misal yine bazı arkadaşlar ne yaptıklarını biliyorum. Bilgisayarlarına bir disk daha takıyorlar. Ya da işte yeniliyorlar disklerini. Eski diski ayrıca yine kasanın içinde bırakıyorlar. Buna o diske yedek alıyorlar. Şimdi bir yandan tamam bu bir şeydir. Ama işte CryptoLocker geldi mi o yedeklerin de anasını ağlatacak. Hmm.
Doğru.
Yedeğin başka bir sistemde olması ideal durum.
Evet. Bu hadi neyse biraz özel bir durumdu. Daha geniş bir tehdit var. İnternete yönelik sunucular ve routerları etkiliyor.
İki farklı şey bunlar.
İki farklı şeyler tabii.
Evet. Murat, routerları etkileyen tarafı çok çok fazla sanıldığı kadar etkili olmayacaktır. Çünkü bu USB Net miydi? Net USB Net diye USB. Bir sistemi kullanıyor. Bu da şeye yarıyor. Hani ben TeknoSeyir'de bayağı bir zaman önce bir Zyxel'in bir router'ını incelemiştim. Onun üzerinde USB portları vardı ama takınca hani NAS falan gibi açmıyordu. Onun üzerindeki USB portu bilgisayarına bir driver kuruyordun. Sanki senin bilgisayarının üzerindeki port gibi gözüküyordu bilgisayarı hatırlarsan. Bu tür bir sistem. Dolayısıyla hani her markada falan yok. Hani çok panik yapmaya
bu
gerek
şey
yok.
Bu şey değil mi Levent abi? Mesela bizim router'ın da üstünde bir tane USB bellek takılı ya.
Takılı ama işte onu sen NAS gibi görüyorsun.
NAS gibi görüyorum.
Burada bilgisayarının USB portunda tamam. gibi gözüküyor. İşte bu farklı bir sistem. Bu herkeste yok. Zaten bak etkilenen markalar arasında işte D-Link, Netgear, TP-Link, TrendNet, Zyxel geçmiş. Ben de Zyxel'den demin örnek verdim. Ha burada Murat firmware update'i.
Evet.
En önemli şey işte cihazların
TP-Link firmware update'i. TP-Link açıklamış zaten mesela.
Hatta burada şey bile tartışılabilir. Şimdi normalde cihazları kendi kendine firmware update'i yapmaya bırak, izin vermek bir risktir. Çünkü hatalı bir update de gelebilir ya da o cihazın update sistemi hacklenip bambaşka bir firmware, yani firmware update'i diye cihaza yollanabilir.
Doğru.
Fakat bir yandan da kullanıcıların bu firmware update'i, hani router'ın firmware update'ini bizim dinleyenlerin çoğu yapmıştır da o dinleyenlerin dışında kalan kaç kişi yapıyor? Kaç kişi biliyor? Hani o durumda birazcık otomatik güncellemeler anlam kazanıyor. Böyle durumlarda cihazın kendi kendine güncellemesi aslında iyi de oluyor. Ama tekrar söylüyorum, dev bir risk.
Evet.
Bir diğer güvenlik sorunu HTTPS yine protokolünü mü diyeyim?
Doğru.
İlgilendiriyor.
Onu da korunan web siteleri ilgilendiriyor. Evet, bunu biz daha önce benzerini haber yapmıştık. Şu sorunun kaynağı şu. Amerikan hükümeti 1990'larda diyor ki yurt dışına göndereceğiniz kripto sistemlerinin key'ini zayıflatacaksınız.
Zayıf tutun diyor.
Evet, zayıf tutacaksınız. 500 kolay kırılabilir. İşte 512 bitlik key'lerle korunuyor bunlar. Ama bu sefer tabii bunu keşfeden hackerlar bunu exploit edip işte bunun kullanıp Amerika içinde kullanılanının da şeyini düşürüyorlar. Güvenlik derecesini evet. düşürüyorlar. Zayıflatıyorlar keyleri. Ve hani sistemleri ele geçiriyorlar bu yolla.
Amerika'nın bu cinliği
kendisine vurdu.
Bela oldu. Kendi evet, başına bela oldu. Ama bize
sadece
de.
Sadece kendisini değil.
Bizi de etkiliyor. Evet. Şimdi günümüzde görmüyorum. Eskiden Netscape'de falan About'a bakınca şey yazardı işte bilmem kaç bit version falan yazardı. Hani çok da anlamazdık orada neydir diye. O bir şifreleme ile ilgili güvenliğin gücü evet. diyelim, düzeyi.
İşte bu sorunu çözmek için de yine şeylerin, browser'ların, tarayıcıların güncellenmesi gerekiyor. Ki kısa bir süre içinde güncellenecekmiş. Böylelikle şey yapacak tarayıcı. İşte 512 bit görürse protokolü. Key'i kabul etmeyecek o bağlantıyı. İlla 1024 arayacak evet. minimum. Bu şekilde çözülecek. Obama'dan haber var. Twitter dünya rekorunu kırdı.
Ne rekor ama?
Ya
Obama'ya en sonunda kendi Twitter'ını kullanma hakkını vermişler.
Evet, kişisel Twitter.
Şu ana kadar hep Beyaz Saray yönetiyormuş adamın. Vardı bir tane şeyi ama evet. başkan olarak başkaları yönetiyordu. En sonunda kendisi yazmış işte merhaba Twitter ben Barack gerçekten benim falan şeklinde bir tweet atmış. 6 sene sonunda en sonunda bana hakkını verdiler falan diye. Ve tabii 5 saat içinde 1 milyon takipçiye ulaşmış. Bu bir rekor.
Vay be ne çekti.
Şu an yine bakıyorum 2.3 milyon falan takipçisi var şu anda. En yakın bundan bir önce Robert Downey Jr. Twitter'a katıldığında böyle bir rekor yapmış. Onu geçmiş şu anda.
O da HTC'ye süper şeyler yapacaktı hesapta. Reklamlar çekecekti. Bir tane çektiler. Muhtemelen para bitti. Orada kaldı o.
Deli. Bu arada Bill Clinton'la falan da atışıyorlar karşılıklı. Birbirlerine espriler yapıyorlar.
Ne güzel. Ama adam doğru söylemiş. Dünya, derdi yok. Oradan şey atayım. Buradan Clinton'a mesaj atayım. Güzelmiş.
Ama işte o yarın öbür gün başına şöyle bir dert oluyor. Bunu eşi bayağı bir kıskanç. Yarın öbür gün Obama'nın hayranları yüzünden evde huzur kalmayabilir yani.
Michel miydi?
Evet.
Artık onu da Barack düşünsün. Yani düşünsün, ne yapalım dedi.
Microsoft'un...
Hanıma yakalanırsa...
Evet.
Yanar.
E-posta tabanlı sohbet uygulaması sızmış.
O nasıl bir şey?
Flow diye geçiyor ismi. Test sürümlerinden biri Twitter'a. Daha doğrusu ekran görüntüsünü koymuşlar. Hani uygulamanın kendisi değil. Tam olarak nasıl çalıştığı falan hakkında bir bilgi yok ama anlaşılan şu, e-posta temelli bir şey olacak. Dolayısıyla herkes için kullanabileceksin. Tamam. Ama sohbet, mesajlaşma yazılımı yani e-posta yazılımı değil.
Bu Gmail'in içinde sohbetin olması gibi bir şeydir.
İşte evet, onun gibi bir şey. Şeye de benzetmişler, bu Skype'ın hani Kick diye bir tane geçen sene biz gündemde bahsetmiştik. Onun, o hizmete de benziyor diyorlar. Bir şeyler yapıyor Microsoft gene.
Evet. Yavaş olmaz mı ya? E-mail tabanlı sohbet, mail atıyorsun adama.
Ama yani tamam, gidiyor ki.
Arayüzle gidecek ama ne bileyim. Benim aklıma yatmadı. Yani
biz kendi içimizde mesajlaştığımızda mesela Murat'a falan gönderdim de. Gerçi aynı sonucu da o ama başkasına da göndersem hemen ulaşıyor artık. Mailler yavaş değil.
Bakalım.
Nasıl olsa kullanmayacağız.
Evet.
Aynen öyle.
E-posta tabanlı sohbet hizmetini kullanmayacağız. Siz eskiden şeyi biliyor musunuz? Eskiden e-mail ile dosya indirme vardı. Her FTP sunucusu destekliyor mu bilmiyorum ama belki hani FTP'nin standart özelliğidir. O konuda emin değilim. Sen bir mail atıyorsun. Hı-hı. İstediğin dosyayı, hani tabii o dosyanın biliyorsun hani orada olduğunu görüyorsun. O mail atıyordun. İstediğin tamam. dosyayı belirten petiyle falan. O dosya e-mail ile geliyordu sana. Tabii 5 GB'lık ISO dosyası değildi bunlar. Ufak dosyalardı. E-mail ile öyle dosya indirmece vardı. Neyse ki çok geride geçmişte kaldı böyle şeyler.
Ya.
E-mail ile oynanan oyunlar falan vardı. Evet. Ya multiplayer, tur bazlı oyunu.
Tabii satranç hani, oynuyorsun.
Satrançtan daha tabii gelişmiş şeylerdi ama aynı mantık. Sen hamleni yolluyorsun, adam yolluyor. FRP'ler falan vardı öyle. E-mail candır. Sonra spam çıktı. Onların hepsi yalan oldu.
Değil mi? Outlook.com'da yenileniyor. Yeni tasarımı değişiyor. Yeni
şeyler ekliyorlar. Çok büyük bir değişiklik yok. Arayüz falan temizleniyor. Microsoft'un böyle bir e-mail üzerine bir atağı var bu aralar.
Evet. Ya kurumsal firmalardan bazen işte toplantılar olduğu zaman geliyor Outlook uzantılı. Açamıyorum. Şey yok. Artık Outlook kullanmıyorum mesela.
Ya o sadece bazen görsel oluyor. Değil bu arada. Mesela Skype'la OneDrive'da daha bir entegre olacak diyorlar Outlook.com'un içine. Bilmiyorum bakalım neler olacak, göreceğiz. Yani bir tane ekran görüntüsü paylaşılmış zaten.
Çok fazla
temiz görünüyor arayüzü.
Outlook şey yapmadı. Heyecan.
Evet.
Outlook.com olayı çok heyecan yaratmadı. Hani insanlar ilk başta klasik kendi isimlerini kapabilmek için hücum ettiler. Sonra bir daha uğramadılar. Pek kullanan görmüyorum. Ya da daha doğrusu daha açık söyleyeyim. Hani çevremde kullanan yok.
Ama Hotmail de zaten Outlook ya şu anda artık. Hani Hotmail görüyorsan o da zaten budur.
Doğru.
Veya Windows Live falan, MSN.com hepsi uzantıları Microsoft Outlook.com'a yönlendiriyor.
Ya şey falan yapıyor şimdi Microsoft. Hani Xbox'ta account açıyorsun diyelim. Hemen diyor ki ya sana Outlook.com vereyim bir tane abime. E-mail'in yoksa falan diye. Öyle Microsoft'un kendi iç kullanımını da tatmin eden bir servis durumunda.
Evet. NSA'den bir haber var. Ne zamandır Snowden haberi gelmiyordu. Android cihazlara sızmak için de planlar yapmışlar. Google Play Store ve Samsung'un kendi uygulama
Play
dükkanı
Store
üzerinden.
Demeyelim şu Play dükkanlar. Play Store tabii, çünkü tabii, şey tabii. Oluyor. TTNet'in Play Store'u gündeme
çakışıyor.
Gidiyor.
Google Play, evet.
Evet, Google Play. Ya yapmışlar da hani bir şeye dönmüş bir olay değil bu. Benim anladığım kadarıyla.
Evet, evet.
Ne yaparız, ne ederiz diye.
Yani malware'leri nasıl yayarız?
Tabii market üzerinden. Güzel,
marketten yayılır. Oraları üzerinden. Ele geçirelim. Suyun başını tutalım diyor. Evet, yani, tam anlamıyla.
Mağaza üzerinden bunu yaparız diye planlamışlar. Çok şaşırtıcı değil.
Değil, evet.
Belki de yapmışlardır, bilmiyoruz.
Evet. Tabii, değil mi? Evet. YouTube reklamları ile ilgili bir gelişme var. doğrudan ürün satın alınabilecek şekilde artık link reklam verilebilecek. Mesela işte
tıkla al.
Tıkla al. Evet, en basit mantığıyla bu. Direkt seni satın alma sayfasında yönlendirecek. Buna izin veriyor YouTube.
Güzel.
Çünkü şey diyorlar, hani adam tıklayacak önce, sonra gidecek o siteye görecek, sonra gidecek ürünü alacak. O işlemleri komple hızlandıracak. Adam mesajı verecek, al diyecek, basacaksın alacaksın.
Ya bu o... normal reklam olacak ama. Evet. Hani satış üzerinden gelir falan.
Yok, reklam değil. Direkt şey, reklamı izin veriyor böyle yapmana. Şeye falan da izin veriyorlar arada. Mesela senin kendi YouTube kanalın var, sen müzisyensin. iTunes'da da albümün var diyelim. Hmm. İşte onun da linkini verebiliyorsun mesela. Evet. O zaten vardı.
Bu daha zaten şey üzerinden çalışıyor. Şu Google Cards mıydı? He, o. YouTube'daki kart denilen, evet, bir sistem, o da yeni üzerinden geldi, çalışıyor. Evet. Onu bunun için koymuşlar demek ki. Böyle sağ üst köşeye bir tane ünlem çıkıyor, ona tıkladığın
o
zaman.
O çok güzel bir şey ama ben seviyorum onu. Evet, artık linklerimi hep oradan veriyorum. Diğer bunu haber?
Şeyde kullanıyorlardı. Nerede? Yabancı, İngiliz özellikle gazetede. Böyle işte magazin haberlerinde diyelim. Şey yapıyor, işte bir magazin ismi var diyelim, işte işte Kate Upton var diyelim. He. Onun üzerindeki her şey kolye bilmem ne, işte Armani'den, ayakkabı bilmem ne, Gucci'den falan, hepsi linkli, hepsini alabiliyorsun.
Kate Upton iyi bir örnek olmadı, pek giyinik olmadığı için alacak işte fazla bir şey yok.
Bilmem ne şeyden, Ay Yıldız falan. İşte her şey linkli, gidiyorsun. Alıyorsun. Bu özellikle kadınlar için çok anlamlı bir şey. Çünkü mesela hep deriz ya, mesela kadın dergilerinde reklamlara kimse itiraz etmez. Hı. Çünkü o içerik kabul edilir. İlk böyle 40 sayfa reklam olan dergi var böyle. Hiç 40 sayfa çeviriyorsun, abi, içerik gelmiyor.
Dergiyi alıyorsun yani. 300 sayfa.
Evet.
İnanılmaz bir kalınlık.
250 sayfa ama reklam,
evet,
var.
Yani 250 sayfa
ama
reklam.
Hiç mesela bunu bilgisayar dergisinde yapsan ofisi basarlardı.
Tabii.
Ama hiçbir kadının ya bu ne kadar çok reklam var diye şikayet ettiğini görmezsin.
Abi, çünkü vitrin gezmek gibi bir şey o işte.
İçerik
tam anlamıyla
olarak görülür. Burada işte işe yarayabilir orada.
Evet.
Bu sistem.
Ya yıllar evvel şeydi, Telekom'un bir şeyi vardı, öyle bir vizyonu vardı, hayali vardı. Sonra hani şimdi bilmiyorum, televizyon izlemediğim için, yani internetle birleştirilecekti. İşte sen televizyonda dizini izlerken o senin dediğin gibi orada adamın üstündeki şeyi çok beğendin. Evet, ona hemen tıklayıp alabilecektin. Böyle bir hayalleri vardı adamların, internetle televizyonu birleştireceğiz biz falan filan diye ama.
Işte ya onu şeyler
YouTube
denedi.
YouTube birleştiriyor biraz.
Şimdi o hala gündemde olan bir şey. Hani Xbox One da birazcık o tür şeylere göz kırpıyor. Televizyon desteği var ya o şey üzerinden. Bunun dışında mesela Sony'nin bir kanal kılavuzu diyeyim, uygulaması var. O tür, o birazcık o tür şeylere yaklaşmaya çalışıyor. Şey yani firmaların, ama firmalardan kastım yayıncılar mı, satıcılar mı, o konuda bir şey diyemeyeceğim. İkinci bir ekran hayali var. Şimdi sen televizyonun ekranına kilitlenip bakıyorsun, başka şeye bakmıyorsun. Orada da bir tek televizyonda aynı şey oynuyor. Yani onun içinde bir şeyler, karı kutular içinde bir şeyler falan daha gözükmüyor. İşte hayal, senin telefonunun da ekranı orada açık olacak. Gerçek zamanlı olarak. İşte Game of Thrones'ta adam işte bilmem kimi öldürdüyse hemen orada kritiği bilmem nesi senin telefonunda, figürü falan gözükecek. Bunu yapmak istiyorlar. Bu dolaylı yoldan şöyle gerçekleşiyor. Bugün şey var, hani bizim gibi dinozorların hayatında olmayabilir ama gençler diziyi seyrederken Twitter sürekli aktif.
Öyle.
Onun hashtag'iyle bilmem nesiyle sürekli tabii. Onun kritiğini şeyini yapıyorlar. Hani aslında bu planlanmadan olmuş olsa da ikinci ekranı kullanıyorlar onlar. İşte hani firmaların da yarın öbür gün üçüncü ekran isteyecektir falan.
Evet.
Teknolojiyi biraz daha hayatımıza sokmayı istiyorlar.
YouTube'la ilgili son haberim, HD ve Full HD olarak 60 FPS canlı yayın desteği geldi. Hani şimdi zaten
video
vardı demesinler.
Vardı, evet, normal.
Canlı yayın desteği geldi. Evet.
Ve tam Twitch'e rakip yani.
Yayın yazılımlarına
güncelleme geldi.
Falan, bunu bu özellik işbirliği haline gitmişler, eklenmiş. Ve zaten YouTube şey diyor, hani bizim YouTube'un programlama arayüzünü kullanan için çok kolay diyor bu desteği kendi yazılımına da eklemek. Fakat şu anda masaüstü için geçerli. Burada şöyle bir, şimdi Twitch YouTube'un elinin içinden kaydı gitti.
Evet.
Alamadılar. Fakat tabii Twitch'in flash bağımlılığı var. İşte YouTube HTML5 öne çıkartıyor. Birazcık Twitch'e oradan çelme takıyor.
Evet. Bir de tabii YouTube'da yayın yaptığın zaman orada kalıyor sonsuza kadar. Hani şey yap, öyle Twitch'teki gibi bir süre sonra silerim, yok.
Evet. Ya ama burada şey güzel be Murat. Hani şimdi mesela biz de oynadık, denemeler yaptık, öğrenmeye çalıştık.
Doğru.
Mesela PlayStation 4'ten yayın yapmanın ne kadar kolay olduğunu görüyorsun. Sadece Twitch hani hesabını, username'ini, password'ünü bilmen yeterli. PlayStation 4'te basıyorsun düğmeye, yapıyorsun. Ama hani benim gördüğüm kadarıyla orada bir YouTube seçeneği yok.
Ama ha, eklenebilir. Diyebilince olacak yani en sonunda.
Tabii eklenebilir. Ama burada tabii olay teknik nedenlerden falan öte firmalar arasındaki
kesinlikle
dans.
Doğru.
Karşılıklı stratejik hamleler. Bir cihazın hani PlayStation 4 gibi bir cihazın içinden o Twitch'in direkt destekli çıkması önemli bir Twitch için müthiş bir şey. Hı hı. Xbox One'ı tabii biz resimlerinden tanıdığımız için orada ne çıkıyor bilmiyoruz.
Evet.
Onu konuşamıyoruz. Tabii ki bir güncellemeyle ona YouTube'da çok kolay eklenebilir. Ama firma Sony bu noktada PlayStation 4 konusunda Sony bunu yapmak isteyecek mi? Bu da çok önemli bir şey. Çünkü PC'de işte istediğin programı kuruyorsun falan da konsol öyle değil.
Yok.
Bakalım hayatımıza ne kadar yansıyacak bu?
Bize arada bir şey soranlar var. Hani siz de 60 FPS yayın yapsanız da diye de. O işte bu yazılımı update etmen falan gibi bir şey değil o. Yani senin işte bu kameraların hepsinin 60 FPS çekmesi gerekiyor. Çekemezse hani o senin için bir anlamı yok onun yayıncılıkta.
Bir de biz zaten hani elde ettiğimiz görüntü kalitesi gayet
tabii,
şey, zaten o kadar hızlı hareket etmiyoruz.
Biz hareket
karşısında böyle. Evet.
Gayet çamur bir görüntü. Bir de 60 FPS'si biraz zor olacaktır.
Ya şöyle, yok şey için söylüyorum. Tekno seyir için abi.
O Twitch oyun yayını için demiyor.
Yani normal videoyu 60 kare çekmenin
onu
ne anlamı var,
var?
İşte onu soruyorlar. Niye 60 çekmiyorsunuz diye. Bir durağan bir şeyi 60 FPS'e çekmenin hiçbir anlamı yok.
Yok tabii ki.
Artı dediğim gibi hani teknik olarak senin elinde 3 kamera varsa 3'ünün de 60 FPS'e çekmesi gerekiyor.
Evet tabii.
Çok masraflı bir iş, niye yapasın? Hani şu anda öyle bir şey yok.
Gereksiz yere veriyi ikiye katlamış oluyorsun aslında. Oyunlarda gerekiyor evet.
Oyunlarda gerekiyor evet.
Normal videoda hiç anlamı yok. Ya filmleri 60 FPS izliyor musun, sinemaya gelenleri vesaire?
Neydi, Hobbit miydi?
He, onda bir
şeydi,
şey çıkmıştı.
Daha hızlıydı.
Evet.
Normal. Ama o tabii her sinemada öyle gösterilmedi.
Tabii tabii.
Artı biliyorsun gösterildiği zaman da ne oluyor?
Yani bu evet, onu da, o da
şey,
tartışmaya
ya, bir gariplik var
evet
diye en azından değerlendiriliyor.
Evet.
Yani şey, bir okuyucu bana şey sormuştu. Hani yıllar önce niye en başta hani sinema başlarken niye 60 kare falan çekilmedi diye de. Tabii orada da şu var. Sinema filmi çok pahalı bir şey. Onun hani negatifi. Çok pahalı bir şey. Onun hani fazladan kullanılması zaten hani yönetmenin, yapımcının falan kabusu. O yüzden 24 kareyle yapılabilecek bir şey. Yani saniyede 24 kare film kullanarak, harcayarak yapılabilecek bir şeyi 3 katını kullanarak yapmak olacak iş değil. Hiçbir yapımcının kabul edeceği şey değil. 24 yeterli bulunmuş. Böyle gelmiş. Ha, sonra tabii şey tartışılır. Tabii bu sinema icat edildiği zamanlar tutup da işte karşıdan gelen treni mi ne çekiyorlar en fazla hareketli görüntü olarak. Şimdiki araba takip sahnelerini falan hayal bile etmiyorlar. Yok zaten öyle bir araba. At var. Şimdi günümüzde hani bu çılgın filmlerde daha 24 karenin az geldiği konusunda bir görüş var.
Evet. Otomatik Wu-Team'izi satın almış. Ne bu şimdi Hamdi?
Evet, bunu şimdi kelimeler tanıdık gelmeyenler anlamamıştır evet. Ama Otomatik WordPress'in arkasındaki firma.
Tamam, onu biliyoruz.
Geçen şeyde de konuşmuştuk seninle. Şu özgür yazılımı konuştuğumuz videoda da konuşmuştuk. WooTeams de tema geliştiren bir firma aslında 2008 yılında kurulan ama bunların asıl WooCommerce diye bir e-commerce yazılımı var. E-ticaret yazılımı var. Ve şu anda çok yaygın olarak kullanılıyor. Şimdi bak istatistikleri söyleyeceğim sana. Bütün internete baktığın zaman e-ticaret yazılımlarının %24'ü WooCommerce. Yani hayatımızın çok içinde olan bir şey aslında bu. Sadece en tepedeki 10.000 siteye baktığın zaman da %7.2'si WooCommerce. Geri kalan işte Magento falan gibi böyle başka alternatif programlar da var. WordPress gene çok mantıklı bir hamle yapıp bu firmayı satın almış. Bu sayede WordPress.com üzerinden sen e-ticaret sitesi falan da açabileceksin ileride. Artı geliştirmesi hem WordPress'in bünyesine katılmış olacak. Daha belki hani düzgün bir yol haritası falan olacak.
İyi.
E-ticaret alanında önemli bir gelişme yani.
Güzel, biz de bandaklarımız
30 milyon dolara satılmış bu arada.
İyi bir şey değilmiş.
Çok bir şey değil hadi. Ama şöyle 55 tane falan geliştiricisi var bu firmanın. WordPress'in otomatiğe katılınca yaklaşık %20 falan artmış adamların çalışan sayısı.
WhatsApp'ın 55 çalışanı varmış.
Evet. Şey de yok, Facebook'un
55
da
55 mi 75 mi ne?
Facebook'un da bakarsan büyüklüğüne göre çok az çalışanı var.
Evet. Bizden bir haber, trafik cezaları ile ilgili. Gişeler de ceza kesecekmiş. Hani şeye hesaplayacak. Araba şimdi bir gişeden girdi, diğerinden çıktı.
Ha, aradaki mesafe yol belli.
Evet, belli. Bu adam bunu bu hızda geçiyorsa evet. Hız limitini aştı demektir deyip ceza yazacaklar.
O var zannedersen.
Var tabii var ama yayılıyor işte.
Işıklarda falan da oluyordu galiba.
Tem otoyolunda da artık devreye girmiş.
Tem'de basıyorum abi şeyini çomak sokacak.
120
çünkü öyle bir şey var. Hani Tem'de hız sınırı yok falan gibi bir anlayış var. Hani Tem'de hani 500 ile gittim tamam hani şeydir. Yani çok normal bir şeydir gibi bir görüş var. Ona herhalde böyle bir soğuk duş.
120 kilometreye geçmeyeceksin Tem'de.
Valla hani bu sistem çok kolay çalışacak bir sistem. Çok mantıklı bir sistem. Mantıklı çünkü bir çıkış noktası belli.
Girişi belli.
Girişi belli. Yol zaten hani sağa sola girebildiğin çıkabildiğin bir yol değil. Belli ip gibi gidiyorsun. Tabi zamanı kullanıp senin yaptığın ortalama hızı çok kolay bulurlar. Artık bakalım hani hayata nasıl geçecek? Nasıl olacak? Orada direkt gişedeki memur mu kesecek cezayı?
Yok herhalde otomatik
plakaya gelecek.
Kamera algılıyor hemen.
Plakaya gelecek. Burada tünellerde var galiba İstanbul'da bu sistem.
Olabilir.
Ama mantıklı bir sistem. Yani mantıklı. Çok itiraz edilecek bir tarafı yok. Kazasız belasız yolculuklar dileyelim.
Evet.
Herkese.
Oyun dünyasına geçeyim. Gerçi ilk maddeyi çok konuştuk. Çok hızlı geçiyorum. Witcher 3 için güncelleme yolda demiştik.
Evet. 1.03 galiba değil mi?
Doğru.
Yeni sürümü. PC'de çıktı.
Diğer platformlarda da çıkacak.
İşte diğer platformlardan işte kastımız yeni nesil konsollar. Orada firmaların onay sürecindeymiş. Herhalde önümüzdeki hafta. Yani bizim bu gündemi geçerliliği olan hafta gelecek.
Yani baktım listeler var diye de şu şeyi hallediyor işte bu Nvidia'nın Hairworks'u az önce çok konuştuk ya.
Evet.
Onunla ilgili performans iyileştirmeleri var. Beni çok rahatsız eden bir şey var, onu da halletmişler. Abi klavye kullanırken almıyordu komutları bazen. Onu da hallettiklerini söylüyor.
Niye almıyormuş acaba?
Bilmiyorum.
Bayağı önemli bir şeymiş. Tabii. Sorunmuş. Daha Witcher'a bir güncelleme gelir.
Evet.
Gelir.
Valla ben Witcher 1 ile 2'yi indirimden 10 liraya falan aldım. Oradan başlayacağım.
Ama bitmek bilmez. Bütün yıllar geçer valla.
İşte. O zamana 3 de işte indirime girer. 2 liraya falan alırız.
Şimdi şöyle bir eleştiri var yalnız. Bu CD Projekt Red Witcher'da değişik bir şeyler denedi. İşte Steam'den satıyor. Kendi satıyor. GOG kendi firması zaten. Ondan satıyor falan. Ama tabii mesela hani Steam'de güncelleme otomatik iniyor. Ama GOG'dan alanlar biraz mutsuz. Yani güncelleme falan gelmedi diyorlar.
Ben daha bakmadım.
Galiba manuel elle uygulamaları gerekecek falan. Ya orada tabii işte böyle bir sürü yönteme girince bazı bu mesela biz geçen hafta Euro Truck Simulator oynadık. Onun da şey versiyonu var. Steam olmayan versiyonu var. Hala satıyorlar mı bilmiyorum. İlk başta onlar onu bağımsız satıyorlardı. Hatta bize de ilk önce öyle gelmişti. Sonra Steam'e gelince o kod Steam'e girdi. Hı,
doğru.
Fakat tabii öyle oyunu hani eski usul satınca tabii güncellemesi falan çıkınca da adamın gidip çekip indirmesi gerekiyor.
Şimdiki gençlere biraz tuhaf gelirim. Bizim hayatımız böyleydi abi.
İşte sitelerden patch. Ya. Özellikle Company of Heroes'un ya. Patch'leri doğru. Şimdi tabii komik şey geliyor da o zamanlar onun toplam patch miktarı 4 GB'ı falan buluyordu. Bir de şeydi adım adım.
Adım adım.
1.01'den 1.02'ye, 1.02'den 1.04'e falan böyle bütün seri hala duruyordur disklerde bir yerde.
Bende duruyor.
Şimdi tabii Drive Club'ın 9 GB'lık patch'lerini görünce artık 4 GB'lık patch vardı. Bunlar 4 GB'lık toplam
tabii.
Patch vardı falan şimdi hikaye geliyor tabii de. O zamanlar böyle acılar çekildi.
Ya. Need for Speed'in yeni oyununun bir trailer çıktı. Videosu çıktı.
Videosu çıktı. Detaylar önümüzdeki günlerde.
Evet.
Bu sefer şimdi oyun Need for Speed diye geçiyor. Hmm. Bir hani alt isim ya da ne bileyim bir şey henüz öyle bir şey duyurulmadı. Ama bu Unlimited mıydı şeyler o gece Underground?
Underground olması
yine
lazım.
Çünkü gece bütün oyun falan. Underground serisine öykünme var. Çünkü oyunda işte çok arabalı modifikasyonu falan çok olacağı belirtiliyor. Benim ilgimi çeken Ghost Games İsveçli yapıyor. Ghost Games'i biz bir önceki Need for Speed oyunundan Rivals'tan aslında hatırlıyoruz. Onlar yapmıştı. Bakalım bu sefer birazcık hani Need for Speed'in biliyorsun Need for Speed bir sene atladı. Her sene çıkardı. Bir sene pas geçti Rivals'tan sonra.
Yalnız abi geri dönmek için de yanlış bir seneyi seçtiler bence. Çünkü ortalık araba yarışından geçilmiyor.
Evet, evet. Ha, Need for Speed'in tabii belli bir satışı cepte.
Tabii.
Ha, PlayStation 3, Xbox 360 yok.
Olmayacak abi.
Trend artık bu.
Tabii.
PC. PS4, Xbox One.
Yalnız abi şey dikkatini çekiyor mu? Yani biz ne zamandır eksklusif bir oyun haberi yapmıyoruz? Çok İşim, fazla. Hep PC, hep Bloodborne. Yani PC hep işin içinde. Hani geri döndü yani artık.
Ya PC'de oynamak güzel. Yani çünkü hani işte ancak mesela senin dediğin gibi hani bir bakıp da özeneceğin Bloodborne mesela. Hı. Ama kaç diğer oyunlar hep çıkıyor. İşte şey daha kötü, Xbox 360'cı olmak daha kötü çünkü çıkmıyor.
Çıkmıyor değil mi?
Çıkmıyor. PS3'cü olmak daha kötü. Çıkmıyor. PC'de oynamak için güzel bir dönemdeyiz canım. Hani güzel ekran kartları çıktı. Hı. GTA 5 falan. Gayet iyi gidiyor.
Evet. Bloodborne için genişleme paketi geliyormuş.
Evet bu da daha çok tweet mesajıyla. Evet. Hani şu anda bir detay yok. Firmasından, yöneticilerinden gelen bir tweet mesajı. Hani evet biz böyle bir şey hazırlıyoruz şeklinde. 2015'in benim tahminim sonbahar olacaktır. Bir genişleme paketi geliyor. Orada tabii meraklıların kaygısı şu. Daha önce Dark Souls serisinde, Dark Souls 2'de zannedersem yanlış hatırlamıyorsam, bu genişleme paketleri, DLC'ler güzel uygulandı. Oyuna bir şeyler kattı. Hani o tat yakalanır mı?
Yakalanır abi.
Acaba nasıl olacak? Başka bir kahraman mı? Yani aynı gece başka bir yerde mi bir macera yaşayacağız? Ne olacağız? Çünkü hani Bloodborne'un senaryosu başlıyor, bitiyor. Hmm. Hani orada ona nasıl bir şey ekleyecekler bilmiyorum.
Neyse çok kez öleceğin garanti. Hani en azından onu şimdiden söyleyelim.
Ya ben bayağı oynadım. O biz yayınları yaptıktan sonra hakikaten bir hastalık.
Ya.
İleride şöyle bir duruma dönüşüyor oyun. Normal o ilk başta biz oynadığımızda daha ilk gün bize acı çektiren bizi öldüren o çiftçiler, müfçiler bir süre sonra onlar artık senin için bir şey, onları muhatap kabul etmemeye başlıyorsun. Onları kese kese gidiyorsun, hiç bakmıyorsun bile. Hatta hani of pof diyorsun, şeye dönüşüyor. Bostan bosa hani bir macera. O aradakiler çapulcular, zaten sen onları beşer beşer keserek gitmeye başlıyorsun. Ama bosslar hiçbir zaman şey olmuyor. Ya bu işte ben gözüm kapalı öldüreceğim şimdi falan pek olmuyor. Ve şey olayı var. Şimdi hani o bizim yayındığımızda da dolaştığımız işte ilk Central Yarnam'da başlıyorsun ya. Şey, biz orada tabii şeydik, dayak yiyorduk falan, ölüyorduk. İşte bir süre sonra orada artık böyle otomatik her şeyi ezberlemişsin. Her adamın nereden çıkacağını biliyorsun falan. Böyle düşünmeden oynar falan hale geliyorsun ve sıfır darbe alarak falan o oraları geçiyorsun ama işte bir boss'u geçip yeni bir alana girdiğinde yine küçük Emrah durumuna düşüyorsun. Çünkü o zaman işte sokaktaki, oradaki sokaktaki sıradan yaratıklar, yani sen bir önceki alanda kraldın ama orada seni maymuna çeviriyorlar. Yine oyuna yeni başlamış gibi oluyorsun yani. Ay ay ay öleceğim şimdi diye. Ya sonuçta From Software güzel bir oyun mekaniği bulmuş kendine. İşte Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne. Aynı şeyi yapıyor hep temelde ama güzel bir şey. Kimsenin itirazı yok. Genelde zaten seriyi takip edenler düşünmeden etmeden alıyor yeni oyunu. Yani tartışmadan alıyor. Ya burada sorun şu. Şey bir oyun tarzı. Hani öyle herkesin işte ya ben de oynayacağım deyip oturup başına kaptıracağı falan bir oyun tarzı değil. O yüzden geniş kitlelere erişmesi biraz zor gibi gözüküyor.
Evet.
Onu başaracak mı merak ediliyor. Bloodborne biraz daha o Souls serisine göre biraz daha çok yayıldı. Hani biz de biz bile oynadık işte, öbürlerine uzaktan bakıyorduk. Ama hani evdeki babaanne oynar mı?
Yok canım.
O biraz zor.
Rockstar GTA konulu belgesel yüzünden BBC ile mahkemelik olacakmış. Evet.
BBC böyle bir yarı belgesel işte film hazırlamış. Birazcık GTA, daha çok işte hani Rockstar'ın hikayesini falan ele alan. Artık ne anlatılıyorsa ya da neyse sorun, Rockstar BBC'yi hoşlanmamış bu hareketinden. Dava açmışlar.
İçerikle ilgili mi sıkıntıları var, yoksa ya hani tabii böyle adam, lisans falan hani biz bir para isteriz falan gibi bir dertleri mi?
Benim trademarkım diyor yani. Hani sen nasıl kendi kafandan iş yaparsın diyor. Ama ya belki anlaşılır.
Bu arada tabii haberdeki bir detayı şey yapalım, hatırlatalım. Mahkemeye veren Rockstar'ın da şey dağıtıcısı.
Tabii tabii.
Take Two.
Take Two.
Yani belki bilmiyorum ben, Rockstar'la görüşsen ya bizim için bir sorun yoktu aslında falan mı diyecekler bilmiyorum. Bir şey de olabilir. Ya GTA 3 zamanında mıydı? Hot Coffee falan skandalı. Değil Rockstar mi? Bayağı bir sıkıntılı dönemler yaşadı. Kendileri neden oldular bu sıkıntıya? Hiç üzülmeye gerek yok ama bayağı bir şey zamanlar yaşadılar. Bilmiyorum, belki orada bir nazik yerlere mi dokunuyor falan. En azından Murat böyle de şey oluyorsun işte. Medyada yer alıyorsun.
Evet. Bu arada GTA 5 ile ilgili bir haber daha verelim. GTA Türk.com sitesi ve ekibi GTA 5'i Türkçe'ye çevirdiler.
Gayri resmi tabii.
Tabii tabii.
Kendi çabalarıyla.
Kendi çabalarıyla.
Ya, daha uzun süredir demiyor muydum?
İki sene yani uğraştık diyor. Onlar şeyden, konsoldan giriyorlar.
Konsoldan başlamışlar.
Konsoldan başladılar herhalde.
Ve hani indirenler de olumlu şeyler söylemişler.
Güzel.
Tamamını çevirmiş çocuklar. İndirebiliyorsun sitelerinden.
Valla çok özverili bir şey. Çünkü ücretsiz bir şey bu. Gönüllülükle yapılan bir şey. Ama dev bir iş.
Abi bak, biz İngilizce yani sanki doğuştan biliyor gibiyiz. Öğrendiğimiz zamanı unuttuk. Üstünden çok zaman geçti ama bak, Witcher 3 ile ilgili gelen şeylerden bir tanesi, çok fazla niye Türkçe olmadı diye çok fazla eleştiri var.
Valla evet. Olmadı.
Yazı şeye de razı insanlar. Yani yazı olsun. Alt yazı, alt yazı yani. Türkçe yazı.
Evet. Ama çünkü o oyunda lazım abi. Yani bir senaryosu. GTA 5 de biraz öyle.
GTA 5'te de lazım.
Senaryosu olan bir oyunda Türkçe alt yazının yoksa.
Evet.
Yani çok önemli bir iş yapıyorlar
hiçbir
bunlar.
Hiçbir tat alamıyorsun yani.
Önemli bir iş yapıyorlar. Özveriyle yapıyorlar. Gönüllülükle yapıyorlar. Bravo.
Evet.
Ben şeye hayranım. Şu dizileri falan çevirenlere.
Evet.
Hani tamam hani çeviri kalitesi her zaman aynı kalitede olmuyor ama ya akşamına adam uyumuyor onu yapıyor. Müthiş bir şey.
Ve hiçbir getirisi de yok aslında
bir getirisi yok. Hatta yani. Onun emeğinden birileri para kazanıyor ondan Hı-hı. sonra. Dizi sitesi diye birileri.
Evet.
O altyazıları gömüp gömüp videolara.
Gerçi belli olmaz. Çıkara belki de hani iyi çevirenleri bir şeyler veriyor olabilirler.
Ben biraz araştırdım. Yok hani onlar hatta şeyi onlar da hani emeğimiz çalınıyor görüşündeydi. Ha anlaştıkları var mı bilemem de bu. Tabii birazcık şey diyorsun. Birazcık yeraltı bir sektör.
Doğru.
O dizi siteciliği falan. Çeviren arkadaşların çabası büyük. Hatta şunu söyleyeyim. Birçok ticari yapımın çevirisinden daha iyi iş yapanlar oluyor.
O televizyonla özellikle bir kıyasla.
Özellikle Discovery Channel, National Geographic'teki çevirilerden daha iyisini gönüllü olarak yapıyorlar. Amatör olarak yapıyorlar. Öbür adam maaş alıyor.
Evet.
Ya da profesyonel
anlaşıyor,
olarak
evet.
Yaşıyor. Bu adamlar gönüllü olarak gayet güzel yapıyorlar. Ben bir tek şeyi sevmiyorum. Hani bazen müdahale ediyorlar.
Evet.
Ya şimdi çevirmen çevirmendir. Hani yorum katmazsın. Çevirirsin, geçersin. Sen bir makinesin, bir yerden veri girer, öbür taraftan çıkar. O yorum katanlar falan çok iyi yapmıyorlar ama.
Ya bazen ama birebir Türkçe çeviremiyorsun bazı esprileri, bir şeyleri vesaire.
O ayrı. O.
Orada yok mesela ona demiyorum
yani. Ya atıyorum şey oluyor, ne bileyim adam işte domuz ısmarlıyor, eti ısmarlıyor. Altında domuz günah yazıyor adam.
Ha yani tamam. İşte ya da ya ben.
O anlamsız tabii.
Ben şunu söyleyeyim. Ben o bazılığının çevirinin başına koyduğu işte iyi seyirler lafına bile hoşlanmıyorum.
İyi seyirler hadi neyse abi bazısı oradan selam gönderiyor.
Yani işte
denk
hani.
Denk geldiğim oluyor.
Ha ama. O arkadaşlar da şuradan haklı. Şimdi Türkiye'de bazı yayın evleri kitaplarında çevirmene şov yaptırdılar. Hmm. Hani böyle hiçbir yayın, hiçbir kitap çevirisinde çevirmenin kitaptan önce böyle işte vapurda giderken martılara simit atarak gönlümden dalgalanan sevgi kıvılcımlarını saçtım falan bir şekilde böyle bir kişisel bir şovunu göremezsin. Bazı yayın evleri bunu yaptı falan. O arkadaşlar da ben bir selam gönderiyorum. Çok mu diyebilir. Ya şey de var tabii adam bu işi gönüllülükle
zaten
yapıyor.
Zaten gönüllü evet canım. Yani.
Dolayısıyla pek bir şey de diyemezsin. Çünkü insanlar zaten karşılık beklemeden yaptıkları gönüllülükle uykularından kesip yaptıkları bir şey konusunda da zaten hassas olurlar. Bazen şimdi bize de kızarlar kızacaklardır şimdi.
Bazen uyarılar geliyor. Daha dizi bitmedi bekleyin falan gibi. Çünkü sen hakikaten kapatacak oluyorsun.
Tabii.
Yazılardan sonra bir şey çıkıyor falan gibisinden.
Ya o zaman iyi. Şu şey var ya sinemada işte bir süredir bu
ya.
Marvel filmlerinde evet, sona evet, bir sonra. Şey koyma. Ya ben ondan nefret ediyorum. Çünkü evet, abi, kardeşim sorun oluyor. Onu göstermiyor ki sinemada millet gidiyor o çıkana kadar.
Bir de sen orada tek başına onun istihbaratını bekliyorsun. Herkes çünkü bu manyak niye duruyor diye bakan bir sürü insan var.
Valla Murat ben o sahneyi gidip YouTube'dan ben bulup seyrediyorum. Çünkü hani sinemada herkes çıkıyor sana manyak gibi şeyle bakıyorlar bu herif niye duruyor burada falan diye. Işıklar yanıyor
i̇şte evet.
falan. O yüzden ben de çıkıyorum gidiyorum ve sonra YouTube'dan falan o sahne zaten oluyor bir şekilde. Zaten o 3 saniyelik bir şey oluyor.
Doğru.
Bu alışkanlık bitsin ne olur.
Microsoft Solitaire 25 yaşında.
Solitaire 25 bu sene yıldır mutlaka şey yapacaklar.
Ofislerde.
Ben hiç oynamadım. Siz oynadınız mı?
Oynadık tabii canım. Nasıl hiç oynamadın ya? Solitaire oynamadın mı hiç?
Ne oyunu bu? Adını biliyorum.
Fal yani. Ya. Kağıt oyunu.
Kağıt oyunu
işte.
Da
hani.
Fal mı açıyorsun?
Fal açıyorsun.
İşte sıraya diziyorsun. Fal aslında temelde de.
Ben kağıt oyunu olduğunu biliyorum sadece.
Hiç mi merak etmedin abi? Yok yıllardır yani. Tek başına, içinde vardır ya.
Tek başına oynayabildiğin bir kağıt oyunu işte adından, adıyla müsemma. Genelde sen bunu dediğim gibi hani böyle ofislerde falan çalışanlara soracaksın. Çünkü bir de hani kağıt oyunu bu, ekran kartı gerektirmiyor, bir şey yani gerektirmiyor. Evet. Her şeyde hani saatte bile çalıştığı için bayağı popülerdir.
Microsoft yalnız turnuva falan yapıyormuş. Nasıl yapacaklarsa artık en hızlı bitiren falan mı olacak?
Allah.
Hem şirket firma içi yapacakmış hem de kullanıcılara yaptıracakmış. 25 yılı dolayısıyla.
Windows 8 için Solitaire Collection çıkartmış. Haziran ayında da turnuva. Şimdiden antrenmanlara başlayanlar.
Ben mayın oynardım. Bunu değil de.
Mayın tarlası vardı. Hı. Bir şeyde tilt vardı ya.
98'de bir ara Mahjong mu ne vardı?
Heh, o 7'de vardı.
Evet.
Sonra o şeyde sorun oldu. Benim o oyuna, hani Mahjong oyununa çok düşkün bir tanıdığım Windows 8'de onu bulamayınca çok kızdı. Çünkü Windows 7 sürümü de bir şekilde hani DLL falan sorunundan ötürü Windows 8'e onun Excel'lerini falan kopyalayınca çalışmıyordu. Yani böyle çalışıyordu, aniden göçüyordu falan. Hatta şey yaptık. Hani o kadar o oyunu istedi ki.
Ama yani, oyunun da 1000 tane çeşidi var abi. Başkasını
işte bulup oynayabilir. Hani o hepsini denemiş, uzmanlığı olmuş. Artık Microsoft'unkini Windows 7'den çıkanı en makbul kabul ediyordu. Sanal makine kurduk. İçinde öyle çalıştırdık. Ama tabii yaşlı birisi, onun da oyalanıyor, onu seviyor. Tamam hani bir de hakikaten hepsini denemiş yani binlerce şey, binlercesini denememiş ama önüne çıkan download sitelerindekilerin büyük kısmını denemiş. En diyor hani tatmin edeni grafiği, sesiyle, oyunuyla bu. Ne diyeceksin?
Bir de senin dediğin gibi pinball'un tilti vardı galiba değil mi?
Tilt vardı, bir şeyde plus paketiyle mi geliyordu neydi Windows 95'in şey, evet. Tilt falan vardı. Windows 95'e ilk çıktığında işte böyle Windows 95 oyunu diye bir kavram vardı. Oyunlar da DOS'ta çalışıyordu çünkü o zamanlar.
Tabii.
Pitfall çıkmıştı. Bu Atari 2600'deki Pitfall'un işte tabii çok yenilen Windows 95'e uyarlanmış hali. O zamanlar Direct 3D 1 miydi neydi ya 3 müydü? İlk sürümleri onu falan yükleyip çalıştırırdık. Neyse ki şimdi öyle dertlerimiz yok.
Evet.
Şimdi çalışmıyor nasıl olsa. Yani. Şimdi Nvidia mı para verdi firmaya, AMD mi para verdi kavgasıyla oyalanıyoruz.
Evet, haberlerim bunlar. Bir şey diyor musunuz?
Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizi böyle TeknoSeyir'in hesaplarını PlayStation'da, Xbox Live'da falan Steam'de görüp hemen ekleyen arkadaşlar var. Onları biz ekleme onay vermiyoruz. Sonra darılıyorlar belki. Şimdi arkadaşlar yapamıyoruz. Çünkü o hesapta bir oyun oynanıyorsa genelde anlayın ki bir iş yapılıyor. Hmm. Ya benchmark yapılıyor ya video çekiliyor.
Doğru.
Ya videonun hazırlığı yapılıyor. Şimdi biz orada sizlere eklersek siz de tabii bilmiyorsunuz ne yapıldığını. Biz burada işte bilmem ne Witcher videosunu çekerken abim abi ne haber diye mesaj geliveriyor. O bize bayağı bir sorun oluşturduğu için hani onay vermiyoruz. Kusura bakmayın, kötü niyet yok. Çalışma yani şöyle, işin doğası gereği.
Zaten o hesaplarla hiç oynanmıyor. Yani onun başında bir test yapılmıyorsa onlar öyle duruyor zaten.
Hani i̇şte o hesap online'sa, oyun oynanıyorsa
evet,
bir şey yapılıyor.
Bir şey yapılıyor.
Hani belki tamam gecenin 5'inde benchmark hani video çekilmiyor ama o zaman da anla ki benchmark yapılıyor ya da deneniyor.
Şahsi hesap değil yani. Yani
deneniyor. Hani şey çok sorun oluyor bizim için. Öyle bir çekim sırasında işte hani çünkü sizin için de sorun çünkü belki gözükmek istemiyorsunuz.
Tabii tabii hani o da
tat gözüküyor. Diye adınız gözüküyor bazen işte menülerden geçerken falan. O yüzden hani kötü niyetimiz yok. Bu hafta çok talep geldi de o yüzden hani böyle bir şey söylemek zorunda hissettim
kendimi. Oyun konusunda kendimi. İzleyicilerle Twitch'te bir araya gelmeyi tercih ederiz.
Valla Twitch'te yaptığımız bir iki yayın denemesinde ben yararını da gördüm. Mesela hani Bloodborne oynuyorduk, o sandıklara mandıklara çata çuta girişiyorduk. Orada ama silah biliyorsun aşınıyor.
Aşınıyordu.
Dediler ki abi yuvarlanma var ya sandığın üzerine de öyle git kır. aşınmasın silah. Onu hakikaten izleyiciler söylediler. Ondan sonra öyle yapmaya başladık.
Demir çelik silah aşınıyor. Sen aşınıyorsun.
hani yararı da oluyor. Hı-hı. Çünkü iki boyutlu bir şey. Hani seni izleyip mesaj evet, yazabiliyorlar. İyi bir şey. Tabi arada yaş kaç falan geldi. ASL falan mesajlar geliyor. Onları
yapacak bir şey yok.
Görmemiş olarak devam ediyoruz.
Peki o zaman kapatıyorum. Başka bir şey demiyorsanız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.